إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم من الحديث أم سر أو علانية أم خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأعبد أمري إلى الله إن الله مسؤول بالعباد محترم kardeşlerim yaklaşık 43 yıldan beri tefsir dersleri şeklinde çarşamba günleri devam ettiğimiz dersleri kaldırdık. Onun yerine cuma derslerini, o tefsir derslerini cuma gününe almış olduk. Bugünden itibaren cuma günlerinde ara ara ayda bir gibi değişmek suretiyle genel olarak yani üst üste birkaç hafta ondan sonra belki bir ara vermek suretiyle bir iki haftalık bu şekilde tefsir dersleri biçiminde devam edecek derslerimiz. Ben yaklaşık 3 yıldan beri nüzul sırasına göre takip ettim ve çarşamba günleri tefsir derslerinde Furkan suresinden son anlatmıştık. Ve ilk başlangıçta Kur'an'ın ilk nazil olan ayetleri Alak suresinin ilk 5 ayeti o ayetleri daha evvel yani yaklaşık 3 sene kadar önce anlattığım için o günlerde çok az kimseyle bu dersi yapıyordu. Herkes haber etmemişti. O yüzden tekrar Alak suresiyle başlamak ve birkaç ilk surelerden birkaç tanesini tefsirini bitirdikten sonra tekrar kaldığımız yerden Furkan suresinden sonraki surelerle devam edeceğiz. Kur'an'ın ilk nazil olan suresi ya da ilk nazil olan ayetleri Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toplumunun gidişatına memnun değildi. Rahatsızdı, huzurlu değildi ve Rabbi ile münacatta bulunmak, Rabbine yaklaşabilmek, toplumun içinde bulunmuş olduğu küfürden, fıskı fücurdan uzaklaşabilmek için ve kendisine o ağır görevi Allah Azze ve Celle omuzlarına vereceğinden dolayı ona yalnız kalmak hoş gösterilmişti. Dağa çıkıyor, Hira Dağı'nda yalnız kalıyordu haftalarca. Tekrar iniyor, günlerce kaldıktan sonra iniyor, tekrar azık alıyor ve yine çıkıyordu, bu şekilde devam ediyordu. Allah-u Teala kendisini önemli bir vazifeye hazırlıyordu. O bunun farkında değildi. Tıpkı Ali İmran suresinde anlatılan Meryem anamızın Hazreti Meryemliğe hazırlanışında kendisinin bir isteği yahut da kendisinin bir haberi olmadığı halde onun nasıl ki Allah insanın annesi olma şerefiyle şereflendireceği için ve önemli bir göreve hazırlayacağı için onu öyle bir anne babadan dünyaya getirmiş ve küçük bir kız çocuğuyken Meryem'in önüne yiyecekler inmeye başlamış. Kışın yaz meyvesi, yazın kış meyvesi küçük bir kız çocuğu olan o tatlı kız çocuğun önüne, Meryem anamızın önüne inmeye başlamıştı. O bilmiyordu, annesi de bilmiyordu. Kızının ne olacağını, kızın nasıl bir görevle görevlendirilmiş olabileceğini. Annesi daha ona hamileyken onu Allah'a adamıştı. Karnımdaki insanı adıyorum ya Rabbi demişti. Ve o Meryem oldu. Ve o Meryem'den de babası olarak İsa doğdu. Meryem de bilmiyordu vazifesini. Fakat Allah onu kocasız bir şekilde büyük bir insanı doğurma göreviyle görevlendirmişti. O bunun farkında bile değildi. Bazen insanlar önemli görevlere hazırlanırlar, Allah tarafından hazır hale getirilirler, onlar bunun farkında olmazlar. Bazen insanlar da önemli bir insan sanırlar kendilerini, önemli günlerin adamları zannederler. Ufak işleri ufak görürler, kendilerini büyük görürler. O işler bizim için değil zannederler, halbuki çok küçük adamdırlar, farkında bile değildirler. Kendilerini büyük günlere hazırlamaya kalkarlar. Büyük işlerin adamı olacaklarını zannederler. Halbuki bir gün çok küçücük bir adam olduklarının farkına varırlar. Hazreti Meryem kendisinin farkında değil ama Allah onu önemli bir göreve hazırlıyordu. Onu Allah Azze ve Celle mihrapta yetiştirdi. Zekeriya peygamberin kontrolünde فَاَنْبَتَهَ نَبَاتًا حَسَنًا sanki bir nebat gibi, sanki bir çiçek gibi o güzel kız çocuğunu Allah öyle bir yetiştirdi ki onun bahçıvanını bir peygamber kıldı. Eğer önemli görevlere hazırlanacaksanız sizin dışınızda bir takım hadiselerin olması lazım. Sizin elinizde olmayan, sizin kontrolünüzün dışında, isteklerinizin, iradenizin dışında bazı hadiseler olması lazım. İşte onun başına böyle bir şey geliyordu. O farkında değildi ama Allah onu mihrapta hazırlıyordu. Mescide adanmıştı Meryem ve oradan dışarı çıkmıyordu. İşte gün birinde bir melek geldi ve kendisine senin bir çocuğun olacak deyince bana bir beşer dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir demişti. قَالَ كَزَلِكِ İşte böyle dediler. Allah isterse olur. Allah isterse olur. Önemli bir göreve hazırlanacaksan, eğer o öyle bir görevle yaratılmışsan, Allah isterse olur. Olmaz olan şeyler olurlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynı Meryem'in hazırlanışı gibi ondan çok daha yüksek bir şekilde, çok daha yüce bir şekilde önemli görevine hazırlanması için Allah-u Teala ona yalnız kalmayı hoş göstermişti. Yalnız kalıyordu, çıkıyordu dağda. Hiçbir şey bilmediği halde kendisi putperest bir kavmin içerisinden çıkmış. Ama putperestliği sevmemiş hiçbir zaman. Hiçbir zaman leş yememiş, hiçbir zaman putlar adına adanmış olan, putlar için kesilmiş olan şeyleri yememiş. Hiçbir zaman putlara eğilmemiş. Peygamber olmadan evvel de tertemiz korunmuş. Ve yalan söylediği görülmemiş, Muhammed'in emin olarak tertemiz bir şekilde büyütülmüş ve Mekke'nin en şerefli, en terbiyeli kadınıyla evlendirilmiş, farkında olmadan bir şeylere hazırlanmaktadır Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O farkında değildir ama Allah onu evliliğinden tut, onun rızkının verilmesine kadar, onun çocukluğunun geçmesine kadar, onun daha çocukken babasının ölmesi, annesinin ölmesi, dedesinin ölmesine kadar her yönüyle Allah onu zor şartlara hazırlamış. O belki bunların farkında bile değil. İşte peygamber olmasına yakın dağa çıkma ve yalnız kalma kendisine hoş gösterildi. Çıkıyordu ve orada uzun süre kalıyordu ve Rabbini düşünüyordu. İnziva yapmadan, uzlet hayatı bir dönem için dahi olsa geçirmeden maneviyatta yükselebilmek mümkün değil. İnsanın tabiatla haşır neşir olmaması, hayvanlarla haşır neşir olmaması ve bütün bunlara rağmen manen yükselmesi hemen hemen mümkün değil. Çünkü maneviyatta yükselebilmek, kemale erebilmek ya da kemale yaklaşabilmek aslında kişinin Rabbine yaklaşmasıyla mümkündür. Rabbe yaklaşabilmek ise onu tanımakla mümkündür. Rabbi tanımak ise Rabbin mahlukatını tanımakla mümkündür. Onun mahlukatını tanımak ise hayvanları, bitkileri, bütün kainatı tefekkür etmek, inziva hayatı içerisinde, uzlet hayatı içerisinde tefekkür etmekle mümkündür. Tefekkür etmeyen, tabiatta gidip de bir saat dahi olsa, birkaç günlük de olsa tefekkür etmeyen insanların, toplumlarda nereye gittiğini, kendilerinin nereye doğru gittiğini düşünmeyen insanların, geçmiş yıllarının muhasebesini yapmayan insanların, sırat-ı müstakim üzere gidebilmeleri hemen hemen mümkün değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde gidiyor ve orada kalıyordu. İşte en son seferinde bir gün birdenbire bir melek görünüverdi kendisine, Cibril aleyhisselam. İnsan suretinde bir rivayete göre kendisine göründü ve kendisine oku dedi. O hadise insanlık tarihinin en önemli hadisesiydi. Adem peygamberden bu tarafa kıyamete kadar insanlık tarihinde en önemli olay nedir? En önemli hadise nedir diye sorarsanız ya da en önemli saniye, en önemli dakika nedir diye sorarsanız işte o Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ikra emrinin geldiği andır. Oku emrinin geldiği andır. Çünkü o oku emri sadece bir peygamberliğin verilmesi hadisesi değil. Birçok insanın peygamberliğe bakışı gibi bakarsak sadece öyle bir hadise değil. Oku emri aslında saltanatların yıkılmasının başladığını gösteren bir emirdi. Artık bundan sonra saltanatlar olmayacak. Artık bundan böyle kullara kulluk yapılmayacak. Artık bundan böyle Bizans'ın, Rum'un saltanatı devam etmeyecek. Mecusilerin ateşi artık sönecek. Artık bütün küfür saltanatlarının şirkin yıkılacağının bir ilanıydı ikra emri. Artık onun başladığını göstermekteydi. Şirkin artık yok olacağını, geriye saymanın başladığını gösteriyordu. Artık geri sayım başlamıştı. Ve Hazreti Muhammed'e nübüvvet verilmişti. Artık bütün saltanatları devirme görevi verilmişti kendisine. Ona bu emrin verilmesi dünyadan binlerce, milyonlarca kat daha büyük olan yıldızlardan trilyonlarca kainatta olduğunu düşünürseniz, katrilyonlarca yıldızın ve gezegenin olduğunu düşünürseniz, yüz milyonlarca belki yüz milyarlarca güneş sistemlerinin olduğunu düşünürseniz, milyarlarca galaksilerin olduğunu düşünürseniz, her bir galakside milyarlarca güneş sistemlerinin olduğunu düşünürseniz, her bir yıldızın ve gezegenin dünyadan defalarca büyük olduğunu düşünürseniz, her birinin arasında milyarlarca kilometre olduğunu düşünürseniz, bu korkunç ve muazzam kainatın büyüklüğünün karşısında bir nokta kadar yer etmeyen dünyada, bir nokta kadar yer etmeyen insana Allah halifelik görevi vermiştir. Efendimiz'e ikra emrinin gelmesi sadece öyle basit bir hadise değildir. Kainattaki en önemli hadise gerçekleşmişti. Ondan daha önemli bir hadise daha evvel veya daha sonra gerçekleşmedi ve gerçekleşmeyecektir. Şirkin sonunun geleceği, Rabbül Alemin olan Allah'ın ufacık insanla ilişkiye geçmesi hadisesiydi bu. Ufacık insanla Allah ilişkiye geçmekteydi. Demin anlattığım gibi bu kadar büyük kainatın içerisinde bir hiç olan insanın, bir hiç olan insanla Allah'ın irtibata geçmesi hadisesi. Allah o kadar muazzamiyetine rağmen, büyüklüğüne rağmen, cismen büyüklük değil, makam olarak o kadar büyüklüğüne rağmen bir cumhurbaşkanının bir çöpçüye mektup gönderdiğini gördünüz mü? Aradaki fark, o farktan çok daha büyük olan Allah ile kulları arasındaki fark. O farka rağmen Allah'ın insan ile irtibata geçmesi hadisesi. İnsana yön vermeye başlaması hadisesi. Artık insanın başıboş bırakılmasının doğru olmadığını, insanın başıboş olamayacağını ilan etmesi hadisesi. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى ayetinin işte gereğinin yapıldığı hadise. İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? İkra emriyle şu ortaya çıkmıştı. İnsan başıboş değildir ve Allah insanı daima kontrol altında tutmaktadır. Daima Allah'ın murakabesi altındadır insan. Ve insan bunu bilmek ve onun muhasebesi yapmak zorundadır. Daima Allah'ı düşünmek ve ona göre onun istediği biçimde bir hayat sürmek zorundadır. İşte ikra'nın manası buydu. Sadece oku demek değildi ikra. Bir şeyin başlangıcıydı. Bir şey başlıyordu artık. Küfürle savaş başlıyordu artık. Şirkle savaş başlıyordu artık. Nefislerde inkılap başlıyordu artık. Başlıyordu ve devam edecekti kıyamete kadar. Kıyamete kadar devam edecek olan büyük bir savaş başlamaktaydı. وَجَاهِلْهُمْ بِهِ جِحَالًا كَبِيرًا Onlarla ey Resulüm, Kur'an ile büyük cihat yap. İşte Kur'an'ın başlaması, o büyük cihadın başlaması hadisesiydi. Onlarla büyük cihatla cihat yap ey Resulüm. Büyük cihatla cihat yap onlarla. Neyle? Kur'an ile. Kur'an'la yaptığın cihat en büyük cihat olacaktır. İşte bir bakıma Kur'an'ın nazil olması, Kur'an'ın nazil olması cihadın başlaması demekti. Küfürle cihadın başlaması, nefisle cihadın başlaması demekti. Artık insanların kendi değer yargılarını bırakmaları ve bütün önem verdikleri şeyleri Allah'tan almak zorunda olduklarını gösteriyordu bu ikra emri. Artık alemlerin Rabbinden gelecek size her şey. Artık sizin kendinizin bir takım kanunlar koymaya hakkı kalmadı. Artık sizin hiçbir şeye yetkiniz kalmadı. Siz kulsunuz, kulluğunuzu bilmek zorundasınız. Artık hiçbir şeye yetkiniz yok. Bir bakıma aslında zaten yetkisi yoktu insanın, Adem peygamberden bu tarafa. Zaten yetkisi yoktu. Fakat insanlar yetkili olduklarını zannetmeye başlamışlardı. Her peygamberin getirmiş olduğu kitap veya şeriat ortadan kalkınca insanlarda böyle bir şey başlıyordu. Biz serbestiz diye düşünmeye başlıyorlardı. Ve artık kendi fikirlerini kendileri oluşturmaya başlıyordu. Hayat sistemlerini kendileri koyuyorlardı. İstediğim gibi bir hayat nizamı koyabilirim sanıyorlardı. Halbuki ikra emrinin gelmesi bunun böyle olmadığını gösterdi. Allah insanı başıboş bırakmamıştı ve artık insanlar her türlü değer yargılarını, her türlü kanunlarını Allah'tan almak zorundaydılar. İkra emri işte bunun bir ifadesiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun şuurundaydı. Kendisine peygamberlik verildikten kısa bir süre sonra meseleyi iyice anlamaya başlamıştı. İlk anda anlayamamıştı meseleyi. Daha sonra anlamaya başlayınca omuzdaki yükün ne kadar ağır olduğunu anlamıştı ve sahabesine de bunu öğretmişti. Sahabe meseleyi anlamıştı ve peygamberimizin yükünün ve kendilerinin yükünün çok ağır olduğunu anlamışlardı. Efendimiz'den sonra dahi bu devam etti. Kur'an'ın ne manaya geldiğini, Kur'an'ın inmeye başlamasının ne manaya geldiğini sahabe iyi anlamıştı. Ebu Bekir Sıddık'ın halifeliği sırasında Sıddık radıyallahu anh Ömer'e demişti ki bir gün, ya Ömer gel gidelim, Allah Resulü'nün hayattayken ziyaret etmiş olduğu Ümmü Eymen'i ziyarete gidelim. Ümmü Eymen yaşlı bir kadındı. Onu ziyarete gidelim demişti. Allah Resulü onu ziyaret ederdi, biz de onu ziyaret edelim. Bu kadın aynı zamanda Peygamberimiz akrabasıydı da. Ve onun yanına gittiler. O kadıncağız onları gördüğü zaman ağlamaya başladı. Onlar sandılar ki o Allah Resulü'nü hatırladı da onun için ağlıyor. Artık aramızda değil. Onsuz kaldık. Hazreti Muhammed'siz kaldık artık. Bir bakıma yetim kaldık artık. Herhalde onu hatırladı da Onun için ağlıyor zannettiler. Dediler ki kendisine, neden ağlıyorsun? Onun gittiği yerin dünyadaki yerinden daha yüksek bir yer olduğunu bilmiyor musun? Daha güzel bir yere gittiğini bilmiyor musun ki ağlıyorsun? Onun üzerine o kadın demişti ki, hayır biliyorum. Biliyorum Resulullah'ın gittiği yer bu dünyadan daha üstün. Biliyorum o şu an Rabbinin katında. Biliyorum o şu an cennetteki nimetler içerisinde. Fakat ben artık vahiy kesildi, onu ağlıyorum. Resulullah hayattayken vahiy devam ediyordu. Rabbimizden bize ayetler geliyordu. Artık ayet gelmiyor, ona ağlıyorum. Gök ile yer arasında ilişki kesildi, artık ona ağlıyorum. Bir problem olduğu zaman Rabbimizden hemen emir geliyordu bize. Artık gelmiyor, ona ağlıyorum. O böyle söyleyince o iki sahabi de onunla beraber ağlamaya başladılar. Evet dediler. Gerçekten de Resulullah gitti, vahiy kesildi. Resulullah sadece bir baba olarak değil, sadece bir peygamber olarak değil, sadece onlar arasında adil bir hükümdar olarak değil, aynı zamanda Allah ile irtibatı sağlayan bir elçiydi. Artık o elçi yok aramızda. Bir mesele olduğu zaman artık Allah bize ayet göndermeyecek. Şimdiye kadar gönderilmiş olan ayetler bize kafi gelmesi gerekecek. Onlara göre artık hüküm vereceğiz. Artık onlara göre davranacağız. Yeni ayetler gelmeyecek artık. Sahabi meseleyi anlamıştı. Kur'an'ın nazil olması ne demekti? Anlamışlardı. Kur'an'ın nazil olması bütün dünyaya karşı gelmek demekti aynı zamanda. Anlamışlardı bunu. Akabe beyatında Medine'den gelmiş olan birçok sahabin bunu ifade ettiğini görüyoruz. Bugün Resulullah'a beyat etmek demek, insanların hepsine karşı gelmek demektir. Bugün eğer ona beyat edecekseniz, dünyanın siyahına ve beyazına, kırmızısına ve sarısına bütün insanlara karşı gelmeyi göze alıyor musunuz? Eğer bütün insanlara, bütün dünyaya meydan okuyamayacaksanız, ona beyat etmeyiniz. Ona söz vermeyin. Ona itaat edeceğinize ve onu koruyacağınıza ve onun dini için çalışacağınıza söz vermeyin. Eğer bütün dünyaya karşı meydan okuyamayacaksanız söz vermeyin. Onlar Kur'an'a iman etmenin, Resulullah'a iman etmenin ne demek olduğunu anlamışlardı. Tüm dünyaya karşı gelmek demek olduğunu anlamışlardı. İşte Kur'an böyle bir dava için geliyordu. Bütün dünyaya karşı koyma davası, bütün dünyadan şirki, fıskı, fücuru kaldırma davası, Allah'a meydan okuyanlara meydan okuma davası, Allah ile savaşanlarla savaşma davası. Böyle bir kitap geliyordu. Yalnızca manevi meseleleri anlatan bir kitap olarak değil, yalnızca namazı, zekatı anlatmak için gelmiş olan bir kitap olarak da değil, yeryüzünde hüküm sürmek için, yeryüzünde idareyi ele almak için gelen bir kitaptı. Sahabi bunu anlamıştı, ashab bunu anlamıştı. Ve işte bir gün melek geldi ve ikra dedi kendisine. Allah Resulü okuma yazma bilmezdi. Allah peygamberinin o yüksek göreve, o zor vazifeye ona okuma yazma öğretmeyerek hazırlanmıştı. Biz bir insana eğer bir görev vermek istiyorsak ona tahsil yaptırıyoruz. Neyi, hangi görev vereceksek onun tahsilini yaptırıyoruz. Eğer doktorluk görev vereceksek tıp tahsili yaptırıyoruz. Eğer mühendislik görev vereceksek mühendislik tahsili yaptırıyoruz. Ama Allah ona hiçbir tahsil yaptırmadan onu peygamber kılmıştı. Hiçbir tahsil yoktu. Okuma yazması dahi yoktu ve ben okuma bilmem ki dedi. Mele bir kari dedi. Ben okuma bilmem, okuyucu değilim. Bunun üzerine melek beni sıktı diyor. Ben öyle bir sıktı ki canım çıktı zannettim. Bana tekrar oku dedi. Ben gene mele bir kari dedim. Okuma bilmem ben. Ben tekrar sıktı. Ve tekrar bana oku dedim. Ben tekrar okuma bilmem ki dedim. Tekrar bunun üzerine beni sıktı ve bana sonra şöyle dedi. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insana min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezi alleme bil kalem. Allemel insana ma lem ya'lem. Oku. O yaratan Rabbinin adıyla oku. O Rab ki insanı alaktan yarattı. Yapışık bir şeyden yarattı. İkra ve Rabbuke ekrem. O en kerim olan, en cömert olan Rabbinin adıyla oku. O senin Rabbin en kerim olandır. Oku, senin Rabbin en kerim olan, nihayetsiz, cömert olan bir Rabb'dır. Ki o ellezi alleme bil kalem. O insana kalemle öğretmiştir. Ve o Allah alleme insana ma lem ya'lem, insana bilmediği şeyleri öğretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetler kendisine nazil olduktan sonra büyük bir korku içerisinde aşağıya indi, evine döndü. Ve kendisini üzerine örtülmesini istedi. Üzerine örtü hanımı, biricik hanımı, dert ortağı, asil kadın Hatice radıyallahu anha onu üzerine örttü. Ve biraz sonra Allah Resulü sakinleştikten sonra, çünkü böyle büyük bir hadise, her kimin başına gelse tahammül edemez, kalbi çatlar ölür. Ama Allah Azze ve Celle peygamberini böyle bir büyük bir hadise karşısında bile tahammül gösterebilecek bir şekilde bir fıtratta yaratmıştı. Gerçekten ona vahiy geldiği zaman bir defasında devenin üzerindeydi de deve çöktü. Bu kadar ağırdı vahiy. O vahyin maddi ağırlığı da vardı. Manevi ağırlığının yanı sıra o kadar şiddetliydi ki Allah Resulü kış gününde soğuk havalarda bile buram buram terlerdi, alnından ter fışkırırdı vahiy geldiği zaman. O kadar ağır bir şeydi ki vahiy, yalnızca bu değildi tabi ağır olan, aynı zamanda bir görevdi vahiy. Görev de çok ağırdı. اِنَّا سَنُقْرِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا. Sana ağır bir dava vahyedeceğiz. Ağır bir söz sana vahyedeceğiz. Ona hazır olmalısın ey Resulüm. Ona göre namazını kılmalısın. Ona göre geceleri kalkıp namaz kılmalısın. Madem ki sana ağır bir görev verildi, bunu gereğini yapmalısın öyleyse. Ve kalktıktan sonra Allah Resulü başına geçen hadiseleri anlattı hanımına. Hatice validemiz demişti ki, korkma, korkma ya Muhammed. Vallahi Allah seni mahcup edecek değil. Allah seni mahzun edecek değil. Allah seni yalnız bırakacak değil. Mutlaka senin başına gelen hayırlı bir şeydir. Mutlaka sen, çünkü sen akrabalara iyilik yaparsın. Çünkü sen emin bir insansın, doğrusun, dürüstsün. Çünkü sen fakirlere iyilik yaparsın. Çünkü senin şimdiye kimseye kötülüğün dokunmadı. Çünkü sen akrabalara gider gelirsin. Daima ziyarette bulunursun. Sen şöylesin, sen şöylesin, sen şöylesin. Öyleyse Allah seni mutlaka mahcup etmeyecek. Ve mutlaka senin başına gelen şey zor bir şey değil. Mutlaka senin başına gelen şey kötü bir şey değildir demişti. Ve bu hadiseyi amcam oğlu Baraka bin Nefel'e anlatalım dedi. Baraka yaşlı bir insandı. Alimdi. Hristiyandı kendisi. İbranice bilirdi. İncil okumuş, Tevrat okumuş bir insandı. Kördü. Fakat alim bir insandı. Onun yanına gittiler. Ona vaziyeti anlattılar. Baraka ona şunu söylemişti. Senin başına gelen Musa'ya gelendir. Sana gelen Musa'ya gelen namus-u ekberdir. Cibril'in diğer adı namus-u ekberdir. Sana gelen melektir. Sana gelen cin değildir, şeytan değildir. Kötü bir şey değildir. Ve eğer kavmin seni yurdundan çıkarırdığı zaman, kavmin, kendi milletin, o sana Muhammed'in emin diyenler, seni yurdundan çıkardıkları gün, eğer hayatta olursam, o zaman sana yardımcı olurum demişti. Bir başka okuma şekline göre, eğer seni Allah kavmine karşı çıkardığı gün, yani seni Allah kavminle karşı karşıya getirdiği gün, seni kavmine karşı çıkardığı gün ya da kavmin sana karşı çıktığı gün, o olay olduğu gün eğer hayatta olursan o zaman sana yardım ederim dedi. Ama fakat çok geçmeden kendisi 6 ay kadar bir süre sonra vefat etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sormuştu. Kavmin beni mi çıkaracak yurdumdan? Halbuki onlar beni çok severler. Evet demişti Baraka. Senin getirdiğin davayı her kim getirdiyse mutlaka başına bunlar gelmiştir. Senin getirdiğin davayı Musa getirdi. kavmi tarafından dışlandı, kovuldu. Senin getirdiği dava İbrahim getirdi. Babası tarafından bile kovuldu, davetlendi. Senin getirdiğin davayı her kim getirdiyse mutlaka kovuldu, sen de kovulacaksın. Evet, Barakan'ın dediği aynı gerçekleşti. 13 sene sonra Allah Resulü Mekke'yi, doğduğu büyüdüğü yeri bırakıp Medine'ye gitmek zorunda kalmıştı. Ve dönüp gider, Medine'ye doğru giderken dönüp bakmıştı Mekke'ye. Ve hüzünlü bir şekilde bakmıştı. Doğduğu büyüdüğü yere İbrahim Aleyhisselam'ın hatırası olan Kabe'yi bırakıp gidiyordu. Hüzünlüydü ve Mekke'ye dolu dolu gözlerle bakmıştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, tam Barakan'ın dediği gibi olmuştu. Bırakmış ve gitmişti. Ama tekrar sonra gelmişti Allah'ın izniyle. Tekrar fatih olarak dönmüştü. Birkaç sene sonra bir fatih olarak, ama kul bir fatih olarak tekrar Mekke'ye giriyordu. Allah Resulü buyuruyor ki, benim peygamber olmadan evvel en çok nefret ettiğim ve sevmediğim iki insan vardı. Birisi şairler, biri de delilerdi. Ben kendimden korkmaya başlamıştım. Bana o olay olunca, Cibril gelince ben kendimi delirdi veya cinlendi zannettim. Her ikisi de benim çok sevmediğim, hiç sevmediğim insan tipiydi. Ben kendi kendime kaç defa dedim ki, çıkıp da intihar edeyim. Çıkıp intihar edeyim. İnsanlar beni böyle bilmesinler. Beni Muhammed'in emin olarak tanıyorlar. Benim hakkımda güzel konuşsunlar. Bu Muhammed sonradan çıldırdı demesinler. Sonradan şairleşti demesinler. Çünkü Allah Resulü okuma yazma bile bilmiyordu. Nasıl olur da böyle şeyler söyleyebilirdi? Olağanüstü kelimelerle kurulmuş olan, olağanüstü ifadeler ağzından çıkıyordu. Kendini yapabileceği bir şey değildi bu. Araplarda şöyle bir anlayış vardı eskiden. Her şairin bir cini vardır. O cin ona fısıldar ve o da o şekilde konuşur zannederlerdi. Cinlerin fısıldaması olarak görürlerdi şiirleri. O yüzden şiirlerin güzel olduğunu söylerlerdi. Allah Resulü de böyle bir etki altında kalmış olduğu için, o toplumda büyüdüğünden dolayı, acaba ben de şair mi oldum yoksa, veya yoksa bana cinler mi gelmeye başladı diye korkuyor ve dağa çıkıyor, dağdan daha yüksek bir yerinden aşağı atlamak suretiyle intihar etmeyi düşünüyordu. Her ne zaman dağa çıktıysam, her ne zaman intihar etmek niyetiyle çıktıysam, her defasında o bana Hira'da gelen meleği gördüm, Cibril'i kastediyordu Resulullah. Bana diyordu ki, ya Muhammed sen Resulullah'sın, ben de Cibril'im. Ya Muhammed sen Resulullah'sın, ben de Cibril'im. Neye baksam onu görüyordum. Yerinden kımıldayamıyordum. Bir adım ileriye veya geriye atamıyordum. Bana Hıra'da gelen meleği görüyordum nereye gitsem. Hatta dağlardan ve taşlardan sesler işitiyordum. Bu olmayacak şey değildir. Dağlar ve taşlar Rablerini tesbih etmektedirler. يُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ Gökte ve yerde her ne varsa Allah'ı zikreder. Onlar diyorlardı ki, ya Muhammed sen Allah'a Resulüsün. Ya Muhammed sen Allah'ın Resulüsün. Allah Resulü bu şekilde tekrar iniyor, vazgeçiyordu intihar etmekten. Sonra tekrar çıkmak istiyordu. Çünkü vahiy kesilmişti. Vahiy kesilmiş olduğu için Resulullah ne yapacağını bilemiyordu. Bilmiyordu ne yapsın. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahyin kesilmesi demek, bir bakıma nurun gelmesinden sonra karanlığın gelmesi demek, lambayı yaktıktan sonra tekrar lambayı söndürmek demek ve yalnız kalmak demek, dünyada yalnız başına kalması demek, kendisine iman eden bir tane insan yokken bir de vahyin kesilmesi, kendisine böyle ağır bir görev verildikten sonra bir müddet vahyin gelmemesi, Allah'ın yardımının gelmemesi, kesilmesi, işte o dönemi, o anı bir hatırlayıverin, bir düşünüverin bakalım. Ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. O anı bir düşünün. Ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde dağa çıkıyor ve intihar etmeden geri dönüyordu. Sonra vahiy tekrar devam etmeye başladı. Vahiy kesilmesi peygamberimizi çok üzmüştü. Daha sonra yine bir yere vahiy kesildiği olmuştu. Sonra Bedduha suresi gelmişti. Peygamberimizdeki hüznü kaldırabilmek için ondan sonra Bedduha geldi. Bedduha ve'l-leyli izâ secâ, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Allah ne zaman peygamberimizde bir moral bozukluğu olsa, ne zaman o ağır görevin altında inlemeye başlasa, hemen yardımını gönderiyor, vahiy gönderiyor. Allah seni yalnız bırakmadı dedi. Allah sana veda etmedi. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Ve sana Allah darılmadı da. Devam et yoluna. Allah seni yalnız bırakmış değil. Sana darılmış değil. Seni terk etmiş değil. Devam et yoluna. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde devam etti. Ve daha sonra ayetler ard arda gelmeye başladı. Bazı rivayetlere göre Müddessir suresi bundan evvel gelmiştir. Halbuki esas olan rivayetlere göre ise bu surenin ilk 5 ayeti Müddessir'den evvel gelmiştir. Ya eyyühe Müddessir kum fe'nzir. O onlardan önce gelmiştir. Fakat demin ifade ettiğim gibi bir müddet vahiy kesilmiş ikranın gelmesinden sonra, bu Alak suresinin ilk 5 ayetinin gelmesinden sonra bir müddet vahiy kesilmişti. Ve vahyin kesilmesinden sonra tekrar ikinci vahyin başlaması Müddessir suresiyle olmuştu. İşte herhalde ilk gelen sure Müddessir'dir. İlk gelen ayetler Müddessir'in ayetleridir şeklindeki rivayette kastedilen bu olsa gerek. Yani vahyin kesilmesinden sonra, ikranın gelmesinden sonra vahiy kesildi. Ve vahyin kesilmesinden sonra tekrar vahyin başlaması Müddessir ile oldu. Bir başka rivayette ise ilk gelen sure Fatiha'dır der. Bundan maksat da Fatiha'nın tüm olarak gelmiş olmasıdır. Çünkü ne Müddessir ne de Alak suresi tüm olarak gelmedi. Bu sureden birkaç ayet geldi. Sonra araya başka sureler girdi. Fakat Fatiha tüm olarak geldi. Fatiha'dır diyen rivayet ve kastedilen şey işte budur. Yani tüm olarak gelmiş olan ilk sure Fatiha suresidir. Ama Kur'an'ın ilk nazil olan ayetleri ise onlar Alak suresinin ilk 5 ayeti ve vahyin kesilmesinden sonra nazil olan ilk ayetler ise Müddessir'in ilk ayetleriydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okuma bilmediği halde Cibril aleyhisselam neden kendisine oku demektedir? Neden kendisine oku demektedir? Okuma bilmeyen bir insana neden oku emri gelmektedir? Çünkü okumak sadece bir yazıyı okumak demek değildir. Evet, Allah da biliyordu, Cibril de biliyordu. Allah Resulü okuma yazma bilmemekteydi. Ve Allah zaten bunun böyle olmasını takdir etmişti. Allah-u Teala böyle takdir etmişti. Okuma yazma bilmesin ki hiç kimse diyemesin kendisine. Ya Muhammed, sen zaten alim bir insandın. Sen zaten şair bir insandın. Sen zaten kültürlü bir insandın. O yüzden sen bunları kendin söylüyorsun diyemesinler. Ve Kur'an-ı Kerim birçok yerde arkadaşınız ifadesini kullanıyor onun hakkında. Kafirlere hitaben. وَمَا صَحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Sizin sahibiniz, arkadaşınız mecnun değildir. Yani sizin içinizden doğmuş, büyümüş olan, 40 yaşına kadar gelmiş olan o insan, okuma yazma bile bilmeyen o insan, okuma yazma bilmediğinizi iyi bilmektesiniz. O mecnun da değildir, onu da iyi bilmektesiniz. Öyleyse, madem ki bu kadar iyi tanıyorsunuz, onun okuma yazma bile bilmediğini biliyorsanız, öyleyse neden ona iman etmiyorsunuz? Böyle bir sözü sizin şairleriniz de yazamazlar. Kur'an-ı Kerim onlara meydan okudu. Eğer Kur'an'dan şüphedeyseniz bir tane suresinin benzerini getirin. Kur'an'ın benzerini getirin. Getiremediler. 10 tane suresinin benzerini getirin öyleyse. Getiremediler. Ondan sonra bari bir tane suresinin benzerini getirin. İnne Atayna gibi kısa bir sure de olsa getiremediler. Madem ki öyle, o halde teslim olun. فَاِنَّمْ تَفْعَلُوا وَاَنْ تَفْعَلُوا. Yapamadınız. Zaten yapamazsınız da. O halde fettakun nar. Ateşten korkun öyleyse. Madem ki yapamadınız ve yapamayacaksınız. O halde ateşten korkun. Ki o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Allah Azze ve Celle peygamberimizi okuma yazma bilmez bir şekilde hazırladı ama şahsiyetli bir şekilde hazırladı. Mert bir insan olarak onu hazırladı. Tek başına ölüme gidebilecek bir insan olarak onu hazırladı. Tek başına ölüme gidebilecek insanlar vardır. 100 kişiyle 10 kişinin üzerine gidemeyecek insanlar da vardır. Allah Resulü ne gerekli olan şey belki bilgi değildi. Zaten onu Allah okutacaktı. Sen okuruyken felerken sen unutmayacaksın. Sana biz Kur'an okutacağız. Ve sen onu asla unutmayacaksın. Peygamber'e lazım olan cesaretti. Peygamber'e lazım olan ahlaktı. Peygamber'e lazım olan güvenilir olmasıydı. Şahsiyetti. İstikrarlı olmasıydı. Mert olması, yiğit olmasıydı. Peygamber'e lazım olan akıllı olmasıydı. Peygamber'e lazım olan bilgi değildi. Zaten onu Allah öğretecekti. Onun bilgiye ihtiyacı yoktu. O yüzden okuma yazma bilmesine de gerek yoktu. Allah tarafından okutulacak olanların elbette ki böyle bir tahsile ihtiyaçları yoktur. Allah bazı insanları bu şekilde yetiştirir. Bazı insanları kitap okutarak, ders aldırarak yetiştirir. Bazı insanları hem okutarak hem de onları peygamberleri yetiştirdiğine benzer, ona benzer, ona yakın. Onun gibi değil tabii ama ona benzer bir şekilde başka yönlerini geliştirerek de yetiştirir. Başka sıkıntılar vererek zor günlere hazır adam haline getirir. Sadece bilgiyle tabii ki mesele hallolmaz. Aynı zamanda şahsiyet kazandırır. Zor günler insanı yapar ve onu o günlere hazırlar. Sinir sistemini güçlendirir. İradesini güçlendirir ve onu zor günler insanı yapar. Allah kullarından istediğini bu şekilde hazırlar. İnsan vardır, seçkindir. İnsan vardır, seçilmiştir. Seçkin olanlar, seçilmiş olanlar gibi olamazlar. Kitap okuyarak seçkin bir insan olabilirsiniz. Ama seçilmiş olamayabilirsiniz. Seçilmişler var, seçkin olanlar var. Seçilmiş olanlar belki çok kitap okumuş olmayabilirler. Ama onlarda çok ayrı hasletler vardır. Çok ayrı fıtratlar vardır. Çok ayrı özellikler vardır. Belki 1000 tane insanın içerisinde ancak bir insanda var olan cesaret vardır. Belki 1000 tane insanın içerisinde bir insanda var olan istikrarlılık vardır. Belki 1000 insanın içerisinde bir insanda var olan cesaret vardır, şahsiyet vardır. Allah istediği kimse istediği özellikleri nasip eder. Ve Peygamberimize Allah Azze ve Celle İkra Bismi Rabbik buyurdu. Efendimiz gelen rüyalar bazen gelen vahiyler bazen sadıka rüya şeklinde geldiği olurdu. Sadıka bir rüya görür, çok açık vazı bir rüya görürdü. Çok açık görürdü. Bazen bir ipeğin üzerine yazılmış bir şekilde görürdü. Çok açık bir şekilde görür ve uyandığı zaman kalbine yazılmış olarak bulurdu ve artık onu unutmazdı. Sen okuruyu kefelerken sen asla unutmayacaksın. Biz sana okuturuz ve sen onu asla unutmazsın. Dilini depreştirip durma ey Resulüm. Ayetler gelirken tekrar edip durma içinden. Aman unuturum korkusuyla tekrar edip durma. Sen okuruyu kefelerken sen unutmayacaksın, merak etme. Çünkü sana biz okutuyoruz. Unutmayacaksın. Sen diğer insanlar gibi olmayacaksın. Efendimizin şaşırması, hayretler içerisinde kalmış olması, peygamberlik kendisine verildiği zaman hanımına anlatması, korkması, intihar etmeyi düşünmesi, başına gelenin delilik veya cin hadisesi olduğunu veya şiir mi kendisine geliyor acaba, cinler tarafından şiirler mi fısıldanıyor kendisine, onun olduğunu, bundan tereddüt içerisinde kalmış olması gösteriyor ki kendisi peygamberlik verilmeden evvel bir peygamberlik beklentisi içerisinde değildir. Öyle bir beklentisi yoktur. Hiçbir şey beklememektedir. Ve peygamberlik verildiği zaman şaşırmıştır. Hayretler içerisinde kalmıştır. Bu rivayetler gösteriyor ki peygamberimiz bir peygamberlik beklentisi içerisinde değildir. Zaten Allah isteyenlere zor görevleri vermemiştir. Efendimiz de öyle buyurmaktadır. Biz isteyene vermeyiz. Bizden gelip de valilik isteyene valilik vermeyiz. Bizden gelip de komutanlık isteyene komutanlık vermeyiz. Biz zehir olanlara veririz. Allah Resulü Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmıştır. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmıştır. Allah size innallaha ya'murkum en tu'edul emanet ila ehliha. Emanet, o emanet şeyleri, görev gibi emanet olan şeyleri, yetki gibi emanet olan şeyleri ehil olan insanlara vermenizi emreder. Allah ehil olana vermişti, şahsiyetli bir insana vermişti, peygamber olmaya layık bir insana vermişti, zengin değildi, yetimdi, fakirdi, fakat şahsiyetli bir insandı, fıtraten çok temiz bir insandı. Eğer Allah'ın size önemli görevler vermesini istiyorsanız, evvela fıtratınızı temizlemelisiniz. İslam fıtratı üzere kalmalısınız. Şahsiyetli olmalısınız. Mert olmalısınız, yiğit olmalısınız. Kalleş olmamalısınız. Eğer önemli görevlere hazırlanmak istiyorsanız, yüksek adam olmak, büyük adam olmak için değil, Allah katında sabikundan olmak istiyorsanız, öncülerden olmak istiyorsanız, cennetin yüksek mevkilerine talip olduğunuz için istiyorsanız, dünyada mevki makam istediğinizden değil, Allah'ın rızası için istiyorsanız, o zaman evvela şahsiyet kazanmalısınız. Şahsiyetinizi değiştirmelisiniz. Şahsiyetinizdeki yanlış noktaları temizlemelisiniz. Kitap okumanıza gerek yok. Şahsiyetinizi temizlemelisiniz. Zayıf noktalarınızı tespit etmelisiniz. Ondan sonra kitap okumalısınız. Çünkü her şeyin başında şahsiyet. Çünkü şahsiyet kuvvetli olmayınca iman kuvvetli olamaz. Şahsiyeti zayıflardan kuvvetli iman çıkmaz. Kuvvetli iman, kuvvetli şahsiyete sahip insanlarda mevcuttur. Allah azze ve celle kendisine görev verdi. Efendimiz öyle bir şey beklemiyordu. Hanımı da beklemiyordu. Hatice validemiz de beklemiyordu. O da şaşırmıştı. Ama o şunu biliyordu. Sen iyi bir insansın diyordu. Sana Allah kötü muamele yapmaz diyordu. Sana Allah kötü muamele yapmaz. Mutlaka senin başına gelen hayırlı bir şeydir. Ve onun da beklemiyor olması Efendimizin evinde böyle bir şey beklenmediğini göstermektedir. 15 yıllık hanımı Efendimizin böyle bir halini bilmemektedir. Bir beklenti içerisinde olduğunu bilmemektedir. Ve hiç kimse beklememektedir. Ve Allah Resulüne öyle bir dönemde peygamberlik verilmiştir. Karanlık dönemde, putperestliğin yayıldığı bir dönemde, insanların tamamen cehalete gömüldüğü bir dönemde peygamberlik verilmiştir. Demek ki Efendimizin beklememesi ama onun Rabbini tanıyor olması önemli bir noktaydı. Onun ona peygamberliğin verilmesinde. İkra bismi rabbik. Ey Resulüm, Rabbinin adıyla oku. Demek ki rabbik ifadesi, yani Rabbi semavati vel ard dese mesela durum değişecek. Göklerin ve yerin Rabbinin adıyla oku deseydi mesela başka bir mana olacaktı. Ama Rabbinin adıyla oku. Yani Allah ifade etmektedir ki Resulullah peygamber olmadan evvelden Rabbini tanımaktaydı. Allah'a şirk koşmamaktaydı. Rabbini tanımaktaydı. Ve Kur'an'da ilk geçen sıfat Allah'ın sıfatları içerisinde Allah'ın Rabbi olması, Allah'ın Rab olması, Gafur'dan evvel, Rahim'den evvel, Tevvab'dan evvel Allah'ın ilk sıfatı, ilk sıfat olarak Rab sıfatının Kur'an'da geçiyor olması, ilk ayette Rabb'ın zikredilmesi önemli bir noktadır. Ey Resulüm, Rabb'ın adıyla oku. Yani sen onu Rab olarak tanıyorsun. Rab nedir? Rab otoritenin kaynağı demek. Şeriatın yani kanunun çıktığı yer demek. Otoritenin sahibi demek. Reis demek, hükümdar demek. Kanunların çıktığı merci demek. Allah, Rabb'ın esas kelime manası terbiye eden demek. Tabii ki Allah şeriatıyla, kanunuyla, gönderdiği kitabıyla tabii terbiye eder insanları. İlk gelen sıfatın bu gelmiş olması göstermektedir ki Allah insanları, kullarını terbiye etmek için bir peygamber göndermektedir ve bir kitap göndermektedir. Ve Allah'ın ilk bilinmesi gereken sıfatı da Rab olduğudur. Allah'ın Rab olduğunu anlamayan Allah'ı anlamış olamaz. Bugün yeryüzünde gerek İslam aleminde gerekse gayrimüslimler arasında Allah'ın Rab olduğu anlaşılmamıştır. Allah'a iman ettim diyenlerin büyük bir ekseriyeti Allah'a Rab olarak iman etmemiştir. Rab bir Allah'a değil, sadece Halik olan bir Allah'a iman etmişlerdir. O yüzdendir ki sürekli eğitim programları değiştirirler. Sürekli nasıl eğitelim gençlerimizi diye oturup kafa yorarlar. Devamlı eğitim kurultayları tertiplerler. Çünkü onlar Rab olan Allah'tan uzaklaşınca, terbiye etmeyi en iyi bilen Allah'tan, onun göndermiş olduğu kitaptan uzaklaşınca tabii ki gençlerini, nesillerini eğitememektedirler. Eğitemeyince sürekli eğitim kurultayları yapmak zorunda kalırlar. Eğitim şuraları yapmak zorunda kalırlar. Ne kadar yaparlarsa yapsınlar, Rabsız bir eğitim hüsrana uğramaya mahkum olan bir eğitimdir. İkra bismi rabbikellezi halak. Ve sonra Allah'ın halik sıfatı zikredilmektedir. Yaratan Rabbini adıyla oku. Yaratan Rabbini adıyla. Yani Allah'ın ikinci önemli sıfatı halik olması. Ey Resulüm, sen de insanlar bilsinler ki hepinizi Allah yarattı. Siz kendi kendinize olmadınız. Siz gözle görülmeyen bir sperimden, bir alaktan, bir nutfeden yaratıldınız. Gözle görülmeyecek kadar küçük olan şeyden yaratıldınız. Bunu düşünmüyor musunuz? Bunun hesabını vermeyecek misiniz? Rabbinizi düşünmediğiniz zaman bunun hesabını vermeyecek misiniz? Neden? Neden bunu düşünmüyorsunuz? İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. O Allah ki insanı alaktan yarattı. Alak, alaka kelimesi de buradan geldi Türkçe'de. Türkçe'ye geçmiş olan bir kelime. Arapçada da kullanılır, Türkçe'de de geçmiş. Yapışık şey demek. Alaka da mesela iki insan arasında alakanın olması, iki insan arasında yapışıklığın olması gibi bir mana ifade eder. Bir ilişki olması. İlişik olan şey, yapışık olan şey den yarattı Allah. Buna bazı tefsirlerde ya da meallerde pıhtılaşmış kan diye tercüme ederler. Esas itibariyle pıhtılaşmış kan demek değil ama fakat kanda da pıhtılaşmış olan kanda da yapışıklık özelliği olduğu için öyle anlamışlardır bazıları. Ama esasında embriyo denilen o yapışık olan şeyden sperm dışı yumurta hücresinin birleşmesinden sonra oluşmuş olan bir aşaması olan o alaktan yarattı Allah. Allah o kadar yani değersiz bir şeyden yarattı ki yani insan kendisini ne zannediyor? Sizi Allah o sizin iğrendiğiniz o şeyden yarattı. O kadar. Ama buna rağmen insan kendisini müstahni görür. Yaratıldığına baksın, doğumuna bir baksın, ondan sonra da Rabbine karşı nasıl yiğitlik tasladığına bir baksın. Allah'ın kainatında Allah'la nasıl savaştığına bir baksın. Ne kadar küçüktün. Ama Allah seni yarattı, büyüttü. Allah sana her şeyi verdi. Ve sen sonra büyüyünce, adam olunca kendini bir şey zannettin. Hiç olduğunu unuttun. Bu kadar kainatın içerisinde bir nokta bile değilsin sen. Onu unuttun. Ve Allah'a meden okumaya kalktın. Allah dedi ki namazını kılacaksın. Sen dedin ki mesai saatinde namaz kıldırmam. Allah dedi ki başını örteceksin. Sen dedin ki ben başını örtürmem. Allah dedi ki içki içmeyecek ve içki fabrikası kurmayacaksın. Sen dedin ki ben kurarım ve içtiririm ve reklamını yaparım. Sen neydin? Sen ufacıktın. Ufacıktın sen. Sonra bu hale geldin ve böyle şımardın. Kendini müstahni görmeye başladın. Öyle ihtiyacım yok, peygambere ihtiyacım yok, kitaba ihtiyacım yok demeye başladın. Akıl bize yeter dedin. Akılla hayatına bir yön verebileceğini zannettin. Halbuki bugün aklın çok hakim olduğu güya bir asırda yaşıyoruz. Ve ilmin, daha doğrusu bilimin çok yükseldiği bir asırda yaşıyoruz ama Fakat aklın da o kadar yerin dibine batırıldığı bir asırda yaşıyoruz aynı zamanda. Aklın dediğini yapılmadığı bir asırda yaşıyoruz aynı zamanda. Halbuki aklın dediği yapılmış olsaydı zaten Müslüman olmak gerekirdi. Akıl demek ki her zaman sırat-ı müstakimi gösteremiyor. Zaten eğer insan aklıyla bütün doğruları bulabilecek olsaydı filozofların uğraşları boşunadır. Çünkü onlar akıllarıyla her şeyi bulmaya kalkışmışlardır. Halbuki eğer insanın zaten aklı her şeye kâfi gelseydi, kitaba da peygambere de gerek kalmazdı. Aklın vazifesi kitabı ve peygamberi anlamaktır. Allah'ın göstermiş olduğu yolu anlayabilecek kadar akıl verilmiştir. Sırat-ı müstakimi belirleyebilecek kadar akıl verilmemiştir insana. Hayatını tanzim edebilecek kadar akıl verilmemiştir insana. Sadece sırat-ı müstakimi kitap anlattığı zaman, Resul anlattığı zaman onu anlayabilecek kadar bir akıl verilmiştir. Ama insan haddini aştı ve kendisi kendine bir yol çizmeye kalkıştı. Kendini müstahni gördü. Yaratılışını unuttu. Bir nutfeden yaratılmıştı. Küçücüktü. Küçücük. Gözle görünmeyecek kadar. Tiksinilen bir şeydi. Ama Allah, eğer bizi Allah öyle bir nutfeden değil de bir de daha mesela melekleri yarattığı gibi nurdan bizi yaratmış olsaydı demek ki insan daha ne kadar azacaktı. Eğer insan meleklerin yaratılışı gibi yaratılmış olsaydı, doğumu meleklerin yaratılması gibi olsaydı demek ki insan daha ne kadar kendini büyük görecekti. O kadar küçük kainatın içerisinde, o kadar küçük olmasına rağmen ve yaratılışı o kadar küçük olmasına rağmen ve doğumu da o kadar çirkin olmasına rağmen ve doğumu da o kadar aciz olmasına rağmen büyüdükten sonra da aslında başı ağrıdığı zaman başın ağrısını bile geçiremeyen, bir sinirleri bile kendisinden uzaklaştıramayan o kadar aciz olmasına rağmen alemlerin yaratıcısına nasıl da karşı gelebiliyor? İkra Bismi Rabbikellezi halak halakan insana min alak. O insanı alaktan yarattı. Kendi çok bir şey zannetmesin. Alaktan yarattı insanı. İkra ve Rabbuke ekrem. O senin Rabbin, oku ey Resulüm, o senin Rabbin çok kerimdir. Çok kerimdir. Nihayetsiz cömerttir o. Verir de verir. Eğer insanın elinde Allah'ın bütün hazineleri olsaydı, gene insan cibirlik yapar, gene hepsini Allah'a verdiği gibi vermezdi. Allah kerimdir, kerim. O ekremdir. O kerimlerin en kerimidir. Ellezî alleme bil kalem. O Allah ki insana kalemle öğretmiştir. İnsana öğretmenin en güzel yolunun kalem olduğunu Allah-u Teala bunu burada ifade etmektedir. Eğer öğrenmek istiyorsanız kalemle öğreneceksiniz. Yazacaksınız, okuyacaksınız. Yazacaksınız, okuyacaksınız. Bu şekilde öğrenme yolu en güzel öğrenme yolu olarak Kur'an'da ifade edilmiştir. Alleme insanı bil kalem. Ellezi alleme bil kalem. İnsanı Allah kalemle öğretti. Yani ey Resulüm sen kalem bilmezsin ama fakat insana Allah'ın öğretme yöntemleri içerisinde, insanı öğrenme yöntemleri içerisinde ya da en güzel öğrenme yöntemi yazarak öğrenmektir. O gün de kalem önemliydi, bugün de kalem önemlidir. Kalem bazen şekil değiştirir, bilgisayar halini alabilir, tuş halini alabilir. Fakat gene sonuçta kalem kalemdir. Gene sonuçta yazı yazıdır ve en güzel öğrenme hep öyle ola gelmiştir ve öyle olmaya devam edecektir. Burada Allah-u Teala sadece insana ilmin önemini anlatmakla kalmıyor. İlmin önemini, Allah'ın ilim sıfatını anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda insana Allah'ın lütfunu da anlatmaktadır. Öğreten Allah'tır. Kendisi değildir. Öğreten Allah'tır. Kendisi değildir. Kendisi kendisine öğrenmemektedir. Çünkü alemin faili Allah'tır. Allah öğretmektedir. İnsan kendisi mesela taalleme demiyor. Taallemel insanu bil kalem demiyor. Allemel insan diyor. Ellezi alleme bil kalem diyor. İnsan kalemle öğrendi demiyor. Allah öğretti diyor. Öyleyse insan ne kadar alim olursa olsun kendinden bilmemelidir. Bilgisini kendinden bilmemelidir. Her şeyini Allah'tan bilecek. Rızkını Allah'tan bilecek, zenginliği kendisinden bilmeyecek, ilmi kendisinden bilmeyecek. Çünkü Allah sadece Allah'tır öğreten, insanın öğrenmeye ve öğretmeye takat yetmemektedir. Allemel insane ma lem ya'lem, Allah insana bilmediğini öğretmiştir. Bilmiyordu insan, sonra insana Allah öğretti. İnsanın melekten üstün olduğu noktayı burada açıklıyor. İnsana, insan neden melekten üstün olarak yaratıldı? Daha doğrusu, insana neden melekler secde ettirdiler? Allah-u Teala meleklere وَاِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ اِنِّي جَعِيلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفًا. Rabbin melekleri demişti ki, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Onlar demişler ki, اَتَجَعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُحْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَانِ. Sen yeryüzünde fitne fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı yaratmak istiyorsun ya Rabbi? Fitne çıkaracak, kan dökecek, savaş yapacak, adam öldürecek, haksızlık yapacak bir varlık mı yaratmak istiyorsun ya Rabbi? Demişlerdi. وَنَحْنُ نُسَبِّهُمْ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ سُلَكِ. Biz seni hakla tesbih ediyor, takdis ediyorken, sana gerekli kulluğu yapıyorken, neden böyle bir varlık yaratmak istiyorsun ya Rabbi? Dediklerinden Allah demişti ki, قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bilmezsiniz, siz ben bilirim. Sizin bilmediklerinizi ben bilirim. İşte, وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا. Sonra Adem'e bütün isimleri öğretti. Adem'e bütün isimleri öğretti. Her ilmin başı isimdir. Bir ilimde derinleşmek isteyen insan mutlaka isim koymak zorundadır. Her şeyin bir ismi olmak zorundadır. İsim koyamadığınız takdirde ilim gelişmez. Çünkü lügat gelişmez. Lügat demek isim demek. İsim gelişmeyince, her şeyin bir ismi, bir hareketin bir ismi, fiil olmayınca, isim olmayınca, harf olmayınca ilimde bir gelişme olamaz. Çünkü insan ancak isim koyaraktan ifade edebilmektedir. Ve ifade edince gelişebilmektedir. Takım icatlarda bulunabilmektedir. Her şeyin başı isimdir, harftir. وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah bütün isimleri Adem'e öğretti. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَيْكَةِ. Sonra meleklere onu sundu. Hadi cevap verin bakalım dedi. اَنْبِئُونِي بِاَسْمَائِهَا اُلَى. Hadi şunların isimlerini bana söyleyin bakalım. Eğer sadıksanız davanızda, eğer bu insanoğlunu neden yaratıyorsun ya Rabbi iddianınızda sadıksanız, İnkudur sadıkı. Hadi o zaman getir. Hadi cevap verin bakalım. Her birinin ismini söyleyin. Onlar dediler ki Subhaneke la ilme lene illa me allemtene. Bilmeyiz ya Rabbi. Sen tesbih ederiz. Biz senin bize öğrettiğinden başka bir şey bilmeyiz ya Rabbi. Sen bize bunları öğretmedin ki bilelim. İşte o zaman Allah Adem'e sormuştu da Adem hepsinin cevabını vermişti. Adem hepsinin cevabını verdi. Ve o zaman Allah meleklere dedi ki ben size demedim mi? Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Sakladıklarınızı da bilirim. Açığa vurduklarınızı da bilirim. Niyetinizi de bilirim. O zaman Adem'e secde edilir. وَاِسْقُنَا لِلْمَلَيْكَةِ اسْجُدُوا لِاَدَمْ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ. Adem'e secde edilir. Hepsi secde ettiler. İblis hariç. Ve işte Adem'e secdenin sebebi neydi? Adem'e secde, melek yüksek olduğu halde neden Adem'e secde ettirildi? Nurdan yaratıldığı halde. Çünkü Adem Allah ilim vermişti. وَعَلَّمَ اَدَمَا اَسْمَاءَ كُلَّهَا. Bütün isimleri Allah Adem'e öğretti. İsimler ile ilim başladı. İlmin temelini Allah koydu, Allah öğretti ve sonra insanlar onu geliştirdiler yine Allah'ın vermesiyle. Yine Allah'ın öğretmesiyle insanlar onu geliştirdiler. Demek ki Adem'in melekten üstün olduğu nokta ya da meleğin Adem'e secde etmek zorunda olmasının sebebi Adem'e verilmiş olan ilim idi. وَعَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. İşte Allah insana bilmediği şeyi bu şekilde öğretmişti. Bu ayetler nazil olduktan sonra Peygamberimize bir müddet vahiy gelmedi. Vahiy kesildi. Ve daha sonra vahiy gelmeye devam etti ve Peygamberimiz rahatladı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber olarak gönderildikten sonra Daha sonra gelen ayetlerde de Risalet görevi verildi ve tüm insanlara davasını anlatma görevi kendisine verildi. Lillahi Teala Fatiha.